Ayrım 46, sayfa 431. Yıl 1932. 1 Ocak 1932, 31 Aralık 1932. Dipnot. 1932 yılı. Bu yılki büyüme hızı %10.7. Samsun'da Atatürk heykelinin açılışı, sanatçı Kripel, 15 Ocak 1932. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Yaban romanı yayımlanır. Reşat Nuri Güntekin'in Kızılcık Dalları romanı yayımlanır. Falih Rıfkı Atay'ın Roman adlı romanı yayımlanır. Mahmut Yesari'nin Su Sinekleri romanı yayımlanır. Nazım Hikmet'in Benerci Kendini Niçin Öldürdü, Gece Gelen Telgraf adlı şiir kitapları yayımlanır. Kafatası ve Bir Ölü Evi oyunları oynanır. Musahipzade Celal'in Pazartesi Perşembe adlı oyunu oynanır. Bir Millet Uyanıyor filmi gösterime girer. Yönetmen Muhsin Ertuğrul. Gazi Eğitim Enstitüsü'nün resim bölümü açılır. Çanakkale Müzesi açılır. Milli Mücadele Kahramanlarından Derviş Paşa'nın ölümü 17 Ocak 1932. 1. Tütün Kongresi'nin açılışı 1 Şubat 1932. Kütahya Balıkesir Demir Yolu'nun açılışı 23 Nisan 1932. Mehmet Emin Yurdakul'un yeniden milletvekili seçilmesi ve yemin etmesi 2 Mayıs 1932. Gazi'nin Suudi Arabistan Veliahtı Emir Faysal'ı kabul etmesi 12 Haziran 1932, babasının bir mektubunu getirmiştir. Atatürk'ün bütün eserleri 25. cilt sayfa 353-354. İstinye Zincirlikuyu arasında ilk otomobil yarışı 17 Haziran 1932. Portekiz'de Salazar'ın diktatör olması 5 Temmuz 1932. İzmir'de Gazi'nin atlı heykelinin açılışı 27 Temmuz 1932. Yazar Ahmet Rasim Bey'in ölümü 21 Eylül 1932. ABD Genelkurmay Başkanı General MacArthur'un Gazi'yi ziyareti 27 Eylül 1932. Gazi'nin General MacArthur'la konuşması kısa sürmüştür. Gazi'nin dünyanın geleceği ile ilgili görüşlerini açıkladığı hakkında Kafkasya dergisinde yayımlanan yazının doğru olmadığı anlaşılıyor. Bu konuşmanın tutanağı ne Türk ne ABD arşivlerinde var. Bu konuda Cüneyt Akal'ın Atatürk-MacArthur görüşmesinin iç yüzü bir soğuk savaş yalanı kaynak yayınları İstanbul 2009. Yunanistan'da Venizelos'un başbakanlıktan ayrılması 31 Ekim 1932. 1. Milli Diş Tababeti Kongresi 1 Kasım 1932. Ulu Kışla Niğde Demir Yolu'nun açılışı 30 Kasım 1932. Samih Rifat Bey'in ölümü 3 Aralık 1932. 1. Umumi Müfettiş Doktor İbrahim Tali Öngören sağlık nedeniyle istifa eder. Yerine 1933 yılı başında İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Hilmi Ergeneli getirilir. Yeni yıla güzel bir olayla girildi. Ünlü şair Faruk Nafiz Çamlıbey Akın adlı manzum bir oyun yazmıştı. Türklerin kuraklık yüzünden Orta Asya'dan çıkışlarını işliyordu. Tarih tezi sanatı etkilemeye başlamıştı. Gazi Türk yazarların romanlarını, şiirlerini hemen okurdu. Oyunlarını izlemeyi de bir görev bildi. 4 Ocak akşamı Türk Ocağı salonunda İsmet Paşa Kız Enstitüsü ve Gazi Eğitim Enstitüsü öğrencilerinin oynadığı Akın'ı izledi. Bu yıl Behçet Kemal Çağlar'ın Çoban, Aka Gündüz'ün Mavi Yıldırım oyunlarını da izleyecek, milli mücadele hakkında bir senaryo yazmak isteyen Münir Hayri Egeli'ye yardım edecekti. O hafta içinde Doktor Reşit Galip Bey'i davet etti. Geniş bilgi aldı, bu kez yapılan hazırlığı beğendi. ''Şimdi tamam doktor, teşekkür ederim. İstediğim gibi olmuş. Hepiniz iyi çalıştınız. Halkımıza sonsuza kadar hizmet edecek güzel bir kurumumuz olacak. Şu söyleyeceklerimi her ilgiliye duyur. Particilik ve parti tartışmaları halk evlerine hiçbir surette girmeyecek. O eşikten atlayanlar her samimi düşünceye sevgi ve saygı besleyen iyi ve uygar birer cumhuriyet vatandaş kimliğiyle hareket edecek.'' Başbakan'a onayını bildirdi. Türkiye'de özgün bir halk eğitim kurumu doğuyordu. Bu da bir ilkti. Bundan sonraki işlemleri hükümet yerine getirecekti. Dipnot Hasan Rıza Soyak Atatürk'ten Hatıralar 2. cilt sayfa 480. Kapanana kadar birçok halk evinde çalıştım. Bir kez bile CHP denildiğine, açık ya da dolaylı parti propagandası yapıldığına tanık olmadım. Hiçbir kurs, tören, etkinlik için zorlanmadık. Kimseden böyle bir şikayet duymadım. Aksini yazanlar bu değerini kavrayamadıkları kuruluşa ve emeği geçen ve bu ocaktan yetişen milyonlarca insana büyük haksızlık ediyorlar. İstanbul Üniversitesi bazı bölümleriyle medrese havasını ve anlayışını koruyor, Türkiye sorunlarına uzak kalmayı azimle sürdürüyordu. Cumhuriyet yönetimi sonunda bu medrese uzantısı üniversiteyi kapatmaya, yeni çağdaş bir üniversite kurmaya karar verdi. Sabrı tükenmişti. Cumhuriyetin bilim ayağı eksikti. Üniversite anlayışı, kuruluşu, çalışması hakkında ayrıntılı bilgi sahibi kimse yoktu. Eğitim Bakanlığı ciddi bir araştırmadan sonra Cenevre Üniversitesi pedagoji profesörlerinden rektörlük de yapmış olan Albert Malhe ile anlaştı. Profesör Malhe Ocak'ta Ankara'ya geldi. Bakanla ve ilgililerle görüştü. Profesör Malhe'den üniversiteyi inceleyerek bir rapor hazırlaması, tavsiyelerde bulunması istendi. İstanbul'a döndü. Üniversitede kendisine yer ayrılmıştı. Çalışmaya başladı. Fakülteleri, sınıfları, klinikleri, laboratuvarları, kütüphaneleri gezdi. Nazik, sevimli ve bilgiliydi. Herkesle konuşacak, Türklerle ilişki kurmada ve düşüncelerini öğrenmede güçlük çekmeyecekti. Dipnot: Profesör Doktor Horst Widmann, Atatürk Üniversite Reformu. Çeviren: Profesör Doktor Aykut Kazancıgil, Doktor Serpil Bozkurt. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul 1981. Üniversite reformu için esas olarak bu kitaptan yararlandım. Profesör Malhe'nin raporunun özeti bu kitabın 34-37. Sayfalarındadır. Profesör Malhe diyor ki, Türkiye'nin jeolojisi, tabii ve iktisadi coğrafyası, iklimi, çiçekleri ve bitkileri, kara ve deniz hayvanları, antropolojisi, mazisi, tarihi, sanayi, kültürü, yani genel olarak her şeyi, bütün bu şeyler Türkiye'nin Darülfünun'un tekmil kürsüleriyle ilgilidir, her şeydir. Atatürk'ün bütün eserleri 25. cilt sayfa 363. Profesör Malhe İstanbul Üniversitesi'nde hemen hemen hiç bulunmayan bir anlayışı anlatıyor. Kendi ülkesine karşı tam bir ilgisizlik. Medrese anlayışının devamı. Gazi Ocak ayı ortasında İstanbul'a geldi. Ramazan başlamıştı. Hafız Yaşar Bey'i de getirdi. Ondan İstanbul'un seçkin hafızlarının listesini istedi. Çarşamba günü hafızlar geldiler. Türkçe tekbiri meşkettiler. Ezanın Türkçeleştirilmesine çalıştılar. Sonra Gazi Cemil Sait Bey'in Kur'an çevirisini eline aldı, ayağa kalktı. Ceketinin önünü ilikledi. Fatiha suresinin çevirisini açtı, halka hitap ediyormuş gibi okudu. Hafızlara halkın huzurunda nasıl durmaları gerektiğini gösteriyordu. Arkadaşlar, bu mübarek ay vesilesiyle görevli olduğunuz camide önce bir sureyi, sonra Türkçe çevirisini okuyunuz. Halk dinlediği surenin manasını anlasın. Hafızların her birine Cemil Sait Bey'in Kur'an çevirisini armağan etti. Hepsini sevgiyle uğurladı. Kılıç Ali Bey'e gazetelere haber veriniz dedi. Yaşar Bey Cuma günü Yerebatan Camisi'nde Yasin suresini ve Türkçe çevirisini okuyacak. Camide yapılacak töreni düzenlemenizi rica ediyorum. Birçok gazete haberi Hafız Yaşar Türkçe Kur'an okuyacak diye vermişti. Bu yanlış haber birçok söylentiye yol açtı. 22 Ocak 1932 Cuma günü Yerebatan Camisi tıklım tıklım dolmuş, cemaat dışarı taşmıştı. Bir köşeye üzeri şallarla örtülü bir kürsü konmuştu. Çevresinde birçok gazeteci ve foto muhabiri vardı. Zamanı gelince Hafız Yaşar Bey kürsüye çıktı. Merakla nefesler tutuldu. Yaşar Bey besmele çektikten sonra Yasin suresini Arapça okumaya başladı. Kur'an'ı Türkçe okuyacağını sananlar şaşırdılar. Sureyi okuduktan sonra, "Vatandaşlar," dedi, "36. sure olan Yasin suresi 83 ayettir. Mekke-i Mükerreme'de indirilmiştir. Şimdi size bu surenin Türkçe çevirisini okuyacağım." Cemil Sait Bey'in Yasin çevirisini okudu. Dipnot: Kazım Karabekir'de Türkçe Kur'an okunacağını sananlardan, günlüğüne öyle yazmış. Ama doğruyu öğrenince düzeltmemiş. Günlükler 2. cilt sayfa 1049. Çeviri bitince Türkçe olarak dua etti. Her duadan sonra cemaatin ciğerinden kopan amin haykırışları camiyi sarsacaktı. Ulu Tanrım, bu okuduğum Yasin-i Şerif'ten hasıl olan sevabı Cenab-ı Muhammed Efendimiz Hazretlerinin ruh-i saadetlerine ulaştır Tanrım. Hak ve adalet üzere hareket edenleri sen payidar eyle. Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kıl. Türk milletini sen muhafaza et. Şanlı Türk ordusunu ve onun değerli kahraman kumandan ve erlerini karada, denizde, havada her veçiyle muzaffer kıl ya Rabbi. Vatan uğrunda fedai can ederek şehit olan asker kardeşlerimizin ruhlarını şad eyle. Vatanımıza kem gözle bakan düşmanlarımızı perişan eyle. Topraklarımıza bol bereket ihsan eyle. Memleketin ve milletin refahına çalışan büyüklerimizin umurlarında, yani işlerinde muvaffak bil hayır eyle. Amin. Dipnot: Hafız Yaşar Okur, Atatürk'le 15 yıl, sayfa 14-18. Aynı olay 29 Ocak Cuma günü Sultanahmet Camisi'nde yaşandı. Bu kez hafızlar 9 kişiydi. Caminin içinde dışında 10 bin kişi vardı. Fatih Camii Hatibi Hafız Şevket Efendi bir hutbe okudu. Sonra Cuma namazı kılındı. Tekbir alınmaya başladı. Tekbire 10 bin kişi katıldı. Tekbirden sonra her hafız Kur'an okudu ve çevirisini açıkladı. Halk huşu içinde dinlediği Kur'an'ın anlamını anladı. Etkisi yalnız ruha değil zihne de işledi. Dipnot: Adı geçen eser, sayfa 19. Hafız Yaşar Bey akşamki törenin ayrıntılarını Gazi'ye arz etti. Gazi halkın ilgisine çok memnun oldu. 3 Şubat 1932 gecesi Kadir gecesiydi. Gazi Ayasofya Camisi'nde mevlit okunmasını, okunacak surelerin Türkçesinin yine halka açıklanmasını diledi. Mevlit radyodan da verilecekti. Bu ilk kez oluyordu. Sabahtan ilan edildi. Camiye gelemeyenler, gelip de yer bulamayanlar radyoların başına toplandı. Cami dolup taştı. Hafızlar polislerin yardımıyla içeri girebildiler. Teravih namazını Hacı Faik Efendi kıldırdı. Mevlide 20 hafız katılıyordu. Mevlid'den ve Kur'an'dan başka ilahiler de okuyacaklardı. Hepsinin başı açıktı. Hepsi boyun bağlı, koyu renk elbiseli ve çoraplıydı. Kur'an'dan okunan sure biter bitmez Türkçe çevirisi açıklanıyordu. Bu güzel sunuş halka çok sıcak gelmişti. Mevlid yayınını Gazi de dinledi, beğendi. Ertesi akşam hafızları iftara davet etti. Sarayın üst katında denizi gören salonda mükellef bir iftar sofrası hazırlatmıştı. O da sofraya oturarak birlikte iftar etti. Biraz sohbet ettiler. Hafızlar bazı çevrelerin adını dinsize çıkardı. Gazi Paşa'nın din konusunda ne kadar bilgili ve saygılı olduğunu derin bir hayretle anladılar. Ne çok yalancı vardı. Hafızlara Kur'an okuttu. Hafızlar ayrılırken başyaver her birine sessizce 200 lira verdi. Hepsi evlerine otomobillerle gönderildi. Dipnot: Adı geçen eser, sayfa 20-23. Başka hafızların da anıları var. Atatürk'ün bütün eserleri 25. cilt, sayfa 296-298. Gazi Mehmet Akif Bey çeviriyi bitirince bu sunuşların ne kadar etkili, güzel ve anlamlı olacağını düşündü. Bu sırada Mehmet Akif Bey durmadan çalışıyor, çabalıyor, yaptıklarını beğenmeyip yırtıyor, yeniden başlıyor, bu büyük görevi hangi cesaretle üstlendim diye kendini yiyip bitiriyordu. Kadro dergisinin ilk sayısı Ocak ayı başında yayımlanacaktı. Ancak ay sonuna yetiştirebildiler. Büyük boy, çarpıcı bir kapağı olan değişik bir dergiydi. İç kapağında kurucuların adları yer alıyordu. Sonra katılacağı için Şevki Yazman'ın adı yoktu. İmtiyaz sahibi Yakup Kadri Bey'di. Birinci sayıda kadro başlığı altındaki başyazı derginin tutumunu açıklıyordu. Devrimin ideolojisinin yapılması, ilkelerinin açıklanması, dünya görüşünün oluşturulması... 25 kuruştu, 3000 basılmıştı, çabucak bitti. İlk sayı ikinci baskı yaptı. Eğitim Bakanlığı 600 köşkte 10 dergiye abone oldu. Dergi olumlu olumsuz çok yankı uyandıracaktı. Dipnot: İlhan Tekeli Selim İlkin, Bir Cumhuriyet Öyküsü, Kadrocuları ve Kadroyu Anlamak, sayfa 146-147. Gazi Şubat ortasında Ankara'ya döndü. 14 Şubat'ta Türk Tarih Kurumu'na bir yazı yazdı. 4 ricası vardı. tarih kurumunun yeni tarih görüşünün tartışılması ve ayrıntılı bir biçimde anlatılması için Temmuz ayında bütün tarih öğretmenlerinin katılacağı bir kurs düzenlemesi. Türk tarihinin ana hatları adlı büyük kitabın son incelemeler ve belgeler dikkate alınarak yeniden yazılması. Okullar için hazırlanan 4 ciltlik tarih kitaplarında gerekli düzeltmelerin yapılması. İlkokullar için yeni tarih kitapları yazdırılması. Kurum yönetimi ard arda toplanarak gerekli kararları aldı, çalışmaya başladı. Dipnot: Doktor Reşit Galip Bey'in Gazi'nin sofrasında sarhoş olup Eğitim Bakanı Esat Bey'i gerici olmakla suçladığı, aşağıladığı, Gazi'nin bu saygısız üslup dolayısıyla doktora istirahat etmesini tavsiye ettiği, doktorun burası millet sofrasıdır diye direnip sofradan ayrılmadığı, bunun üzerine Gazi'nin sofradan çekildiği anlatılır. Olay doğru ama anılarda olayın tarihi belirtilmiyor. Atatürk'ün bütün eserlerinde doktorun af dileme mektubu ile baş yaverin yanıtı yer alıyor. Doktorun mektubu 31 Ocak 1932 tarihli, baş yaverin yanıtı 6 Şubat 1932 tarihli. Bu tarihler halk evlerini açmak için yapılan hazırlıkların en hararetli dönemi. Anılarda sofra olayından sonra Gazi'nin uzunca bir süre doktoru uzağında tuttuğu anlatılıyor. Kılıç Ali aylarca diyor. Oysa doktor halk evleri konusunun başına getiriliyor. 19 Şubat'ta açılış töreninde konuşuyor. Kısacası tarih konusunda çözülmesi gereken bir sorun var. Doktor Reşit Galip Bey ile Recep Peker Gazi'yi ziyaret ederek halk evlerinin 19 Şubat Cuma günü Eski Türk Ocağı salonunda törenle açılacağını bildirdiler, programı sundular. Gazi teşekkür etti, başarılar diledi. Halk evlerinin açılış programı gazetelere bildirildi. Tören 15'te başlayacaktı. Herkes davetliydi. Kimseye davetiye yollanmadı. Açılış radyodan yayımlanacaktı. Gazi töreni radyodan dinledi. Ankara Halk Evi'nin açılışına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kazım Özalp, bakanlar, milletvekilleri, yöneticiler, öğretmenler, halk ve gazeteciler geldiler. Birçok kişi yer olmadığı için içeri giremedi, dışarıda kaldı. Program saat 15'te İstiklal Marşı ile başladı. Recep Peker, Doktor Reşit Galip Bey konuştular. Behçet Kemal Çağlar açılış için yazdığı şiiri okudu. Son olarak da çoban oyunu temsil edilecekti. Aynı saatte 13 halk evi daha törenle açılacaktı. Dipnot: Ankara, Adana, Afyon, Aydın, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Konya, İstanbul, İzmir, Samsun, Van. İstanbul Halk Evi'nin açılışında İsmet Paşa, öteki halk evlerinin açılışlarında da valiler, belediye başkanları, komutanlar, öğretmenler, yöneticiler ve halk bulunacaktı. Kriz unutulmuş gibiydi. Bu şehirlerde bayram havası esiyordu. Halk evlerinin görev ve işlevleri her yere duyurulmuş, aydınlarda ve halkta büyük ilgi uyandırmıştı. Recep Peker konuşmasında halk evlerinin parti ve siyaset düşünceleri dışında milli amaçlar için çalışacaklarını, toplumu geleceğe hazırlayacaklarını açıkladı. Doktor Reşit Galip Bey heyecan dolu bir konuşma yaptı. Davamız uygarlık yarışında yitirilen zamanı en kısa zamanda kazanmak, layık olduğumuz dereceye yani en ileriye varmaktır. Bugün 14 ilimizde birden partili partisiz her vatandaşın yararlanabileceği halk evleri halkın hizmetine giriyor. Bu sayı her yıl yeni katılacak halk evleriyle binleri aşacak ve bu kültür ve eğitim kurumları bütün yurdu kaplayacaktır. Ara sıra devrimlerin bittiğinden bahsedenlere rastlıyoruz. Bu görüş tembel, yorgun, cesaretsiz ruhların görüşüdür. Çünkü bitmeyen bir özlem, yorgunluk tanımaz bir çalışma, gevşekliğe düşman bir irade ile ilerlemek, engelleri çatır çatır kırmak, yol kesen olumsuz ruhu nerede bulursak orada boğarak, arayı ışık iziyle kapatmak zorundayız. Halk evleri hakkında bilgi verdi. Bir halk evinde başlıca 9 kol bulunacaktı. 1- Dil ve edebiyat, 2- Güzel sanatlar, 3- Tiyatro, 4- Spor, 5- Sosyal yardım, 6- Tarih ve müze, 7- Halk dershaneleri ve kurslar, 8- Kütüphane ve yayın, 9- Köycülük. Her halk evi kendi yönetim organlarını kendi seçecekti. Halk evleri gerçekten halkın evleri olacak, tüm vatandaşları hiçbir ayrım gözetmeden kucaklayacaktı. Ankara'da bir genel merkez bulunmayacak, sadece eş güdümü sağlamak için bir halk evleri bürosu kurulacaktı. Bu amaçlarla konferanslar, sohbetler, konserler, kurslar, tiyatro gösterileri, filmler, anma toplantıları, çevre ve köy araştırmaları, folklor çalışmaları, derlemeler, sosyal yardım, bireysel ve kitle sporu, kitap ve dergi yayımlama ve benzeri her türlü yararlı, eğitici, aydınlatıcı etkinlikler yapacaklardı. Her halk evinde mutlaka geniş bir kütüphane ve okuma odası bulunacaktı. Gezici kütüphaneler oluşturulacaktı. Kısacası hayatın bütün alanlarında çalışılacak, halka el uzatılacaktı. Çalışmaya hazır bekleyen büyük kuvvet öğretmenleriyle kadın ve erkek gönüllülerdi. İlk dergiyi Ankara Halk Evi yayımlayacaktı, Ülkü Dergisi. Bu çalışmayı başka birçok halk evi izleyecekti. Dipnot: halk evlerini bilmeden, bu kültür kurumlarında çalışmadan, etkinlik yapmadan, o havayı yaşamadan, halk evleri hakkında yargıda bulunmak çok dikkat ister. Benim kuşağım halk evleri ve halk odalarında yetişmiştir. Bu kurumlara çok şey borçluyuz. Bildiğim, çalıştığım halk evleri ve halk odaları şunlar: Bakırköy Halk Evi, Kırıkkale Halk Evi, Ankara Halk Evi, Eskişehir Halk Evi, Sivrihisar Halk Evi, Ankara İncesu Ulucanlar, Sakarya, Ulus Halk Odaları, Afyon Halk Evi, Kütahya Halk Evi, Gemlik ve Seyit Gazi Halk Evleri. Adını yazmak gereksiz bir yazar kitabında halk evlerini faşist örgütlenme olarak niteliyor. Belli ki hiç halk evi görmemiş. Bu kurumun önemini, değerini, yararını, amacını, işlevini, etkisini hiç anlamamış, tatmamış. Faşist örgütlenme ne demektir onu da bilmiyor. Mart ayında Gazi'yi kızdıran bir kusur işlemiş olan Tevfik Bıyıklıoğlu'nun yerine Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine Kabil Büyükelçisi Hikmet Bayur atandı. Hikmet Bey 31 Mart tarihinde Ankara'ya geldi ve göreve başladı. Türk Tarih Kurumu Başkanlığına da Yusuf Akçura seçildi. Bu günlerde Başbakan Rusya gezisine hazırlanıyordu. Birkaç kez Gazi ile görüştü. Cumhuriyet yönetimi Sovyetler Birliği ile dostluğa büyük önem veriyordu. Milli mücadele başladığı zaman Ankara-Moskova arasında ortak cepheye karşı bir dostluk kurulmuştu. Dostluk sürüyordu. Fakat Türkiye'nin Balkan ülkeleriyle yakınlaşması, Batı ile sakin ilişkiler içinde olması, Sovyet yönetimini Türkiye'nin Batı cephesine kayması olasılığından kuşkulandırmaya başlamıştı. Bu söz konusu değildi. Türkiye bağlantısızlığını koruyordu. Ama Sovyet rejiminin başlıca özelliklerinden biri her şeyden ve herkesten kuşkulanmasıydı. Durumu yüz yüze konuşarak anlamak istiyorlardı. İsmet Paşa özellikle bu güveni vermek için gidiyordu. Gazi Hikmet Bayur'u Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Hoca Efendi'ye yolladı. Tekbir, sala ve ezanın Türkçeleştirmesi için yapılan çalışmalar hakkında bilgi sunmasını, Türkçe metinleri vermesini istedi. Hoca Efendi'nin görüşünü öğren. Mimar Holzmeister'ın yaptığı yeni ve büyük Çankaya Köşkü bitmişti. Köşkün üst katı özel ikametgah, alt katı Cumhurbaşkanlığı Dairesi olarak düzenlenmişti. Afet Hanım, Sabiha ve görevler yeni köşkü çok beğenmişlerdi. Cumhuriyete yakışmıştı. Gazi en çok çalışma odasını ve kitaplığı beğendi. Kızların her biri için ayrı güzel odalar yapılmıştı. Köşkün döşenmesinin Temmuz'a kadar bitirilmesini, her şeyin her zamanki gibi sade olmasını, bahçesinin zevkle düzenlenmesini istedi. Salih Bozok ile Kılıç Ali, Gazi'nin Nuri Jonker'le barışması için sürekli fırsat kolluyorlardı. Gazi hiç yüz ve fırsat vermiyordu. Onca olaydan sonra Ali Fuat Cebesoy Paşa'yı bile yemeğe çağırmış, dostluğunu tazelemiş ama Nuri Jonker'i çağırmamıştı. Gazi yemekten sonra "haydi Ankara Palaz'a gidelim" dedi. Afet Hanım, Sabiha, Ruşen Eşref Bey ve eşi, Salih Bozok ve eşi Kılıç Ali Risuhi Bey yola çıktılar. Gece kulübü doluydu, çok tanıdık vardı. Bir orkestra hafif dans müziği çalıyor, bazı çiftler dans ediyorlardı. Gazi'yi görünce dans edenler durdular, oturanlar derin bir saygı ile ayağa kalktılar. Gazi hazırlanan yere oturuncaya kadar ayakta beklediler. Nuri Jonker ile eşi de bir masada oturuyorlardı. Gazi gelince görünmemek için ufaldılar, başları öne düştü. Afet Hanım Gazi'ye "Nuri Bey burada" diye fısıldadı. Gazi de fısıldayla gördüm dedi. Ona bu kadar ceza yeter. Birazdan masasına baskın yapalım. Afet Hanım sevindi. Salih ve Kılıç Ali beyler bir şey sezmişlerdi ama soramıyor, merak içinde kıvranıyorlardı. Pist dolmuştu, Gazi dans edeceklermiş gibi Afet Hanım'ı kaldırdı, yürüdüler ve jonkerleri selamlayıp masalarına oturuverdiler. Salih Bozok o kadar sevindi ki hayatında ilk kez eşini dansa kaldırdı, sevinçten ağzını kapatamıyordu. Dipnot, Nuri Jonker 17 Nisan'da yapılan ara seçimde Gaziantep'ten aday gösterilir, milletvekili seçilir. Sofrada eskisi gibi yerini alır. Cumhuriyet'in 10. yıl dönümünün en geniş biçimde kutlanması için birçok hazırlıklar yapılıyordu. Bu amaçla 10. yıl ile ilgili bir marş için yarışma açılmış, jüri Faruk Nafiz Çamlıbeli ile Behçet Kemal Çağlar'ın birlikte yazdıkları şiiri marş güftesi olarak seçmişti. Gazi Behçet Kemal Çağlar'ı çağırdı, kutladı, bir şey istedi. Bu güfteye demir yollarını ekleyin. Cumhuriyet döneminde birçok destan yaratıldı. En önemlilerden biri demir yollarıdır. Şairler bu isteği heyecanla yerine getirdiler. Güfte bestelemesi için Cemal Reşit Rey'e verildi. Cemal Reşit Bey Nişantaşı'nda şair Nigar Sokağı'ndaki baba konağında annesi, ağabeyi Ekrem Reşit Bey, İstanbul Senfoni Orkestrası'na kemancı olan kız kardeşi ve kız kardeşinin eşi orkestranın baş kemancısı Semih Argeşo ile birlikte oturuyordu. Hayatları müzikti. Cemal Reşit Bey ile Ekrem Reşit Bey Batı müziğini halka sevdirmek için operetler yazıp bestelemeye karar vermişlerdi. Lüküs Hayat, Deli Dolu, Saz, Caz gibi ünlü operetler oynadıkları zaman çok ilgi toplayacaklardı. Cemal Reşit Bey 10. yıl marşını bestelemek için piyanonun başına geçti. Güfte çok hoşuna gitmişti. Hevesle çalışıyor fakat yaptığı çalışmaları Ekrem Reşit Bey'e beğendiremiyordu. "Olmamış Cemal." Cemal Reşit Bey bestelemeye yeni baştan başlıyordu.